Ayrım 26.
Bunun üzerine Suvarin o dalgın, buğulu gözleriyle sakin sakin sözlerini tamamladı. Geleceğe ilişkin tasarıların hepsi suç sayılır. Çünkü saf, katıksız yıkımı önler, devrimin hızını keser, yürümesine engel olur. Yanıt'ın sırtında estirdiği buz gibi havaya karşın Etienne bu sözlere güldü. Bununla birlikte korkunç yalnızlığına kapıldığı bu fikirlerin iyi yanları bulunduğunu kendisi de kabul ediyordu. Yalnız kalkıp da bunları arkadaşlara anlatmak, rezenörün ekmeğine yağ sürmek olurdu. Şimdilik en önemli şey pratik yarar sağlamaktı. Bu sırada Dul Desir kadın geldi. Öğle yemeği yemek isteyip istemediklerini sordu, kabul ettiler. Hafta boyunca meyhanenin bir paravanıyla balo salonundan ayrılan bölümüne geçtiler. Omlet ve peynirle karınlarını doyurduktan sonra makinist gitmek istedi. Etienne onu alıkoymak isteyince de ''Neye yarar ki? Oturup da sizin o yararsız saçmalıklarınızı mı dinleyeceğim? Artık burama geldi. Hadi iyi günler.'' Ve ağzında sigarası o yumuşak ama inatçı haliyle çıkıp gitti. Etienne gittikçe kaygılanıyordu. Saat bir olmuştu. Ploşart'ın verdiği sözde durmayacağı besbelliydi. Saat bir buçuğa doğru işçi temsilcileri gelmeye başladı. İşletmenin her zamanki gibi aralarına casus sokmasından korktuğu için gelenleri denetlemek üzere kapıya kendisi dikildi. Çağrı mektuplarını inceliyor, gelenlerin yüzlerine bakıyordu. Zaten pek çoğu mektup göstermeden giriyordu. Kapının açılması için işçiyi kendisinin tanınması yetiyordu. Saat 2'yi çalarken Resenör'ün geldiğini gördü. Meyhaneci içeri girdi. Hiç telaş etmeden oradakilerle sohbet ederek tezgahın başında sakin sakin piposunu tüttürdü. Bu alaycı sakinlik Etienne'i büsbütün sinirlendirdi. Hele sırf alay etmek için gelen Zakari, Moket falan gibileri görünce cinleri iyice tepesine çıktı. Bu hınzırların grevi umursadıkları yoktu. Aylak aylak oturma hoşlarına gidiyordu. İşte şimdi de masalardan birinin başına çökmüş, ceplerindeki son metelikleri de biraya harcıyor, gülüşüyor, arkadaşlarıyla konuşmalar karşısında az sonra üzüntüden küçük dillerini yutacak olan o inançlı direnişçilerle alay ediyorlardı. Aradan bir çeyrek saat daha geçti. Salondakiler sabırsızlanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Ploşart'ın gelmesinden iyice umudunu kesen Etienne eliyle kararlı bir işaret yaptı. Tam içeri gireceği sırada başını dışarı uzatan Dul Desir kadın "Hah işte beklediğiniz bey de geliyor." diye haykırdı. Gerçekten de gelen Ploşart'tı. Tık nefes bir atın çektiği bir arabayla geliyordu. Hemen arabadan kaldırıma atladı. İnce uzun boylu, kendini yakışıklı sanan bir adamdı. Köşeli ve çok iri bir kafası vardı. Siyah çuhadan giysileri içinde, bayramlıklarını giymiş hali vakti yerinde bir işçiye benziyordu. 5 yıldan beri eline E'ye almamıştı. Kürsülerde elde ettiği başarının verdiği gururla temiz pak giyiniyor, özellikle saçlarını özenle tarıyordu. Ama kolları bacakları gene eskisi gibi kas katıydı. Demirlerin yiyip bitirdiği küt tırnakları bir türlü uzamıyordu. Çok hareketli bir insandı. İnandığı düşünceleri yaymak için taşrayı karış karış dolaşıyor, böylece tutkularına hizmet ediyordu. Bütün suçlama ve soruların önüne alarak "Ah ah geç kaldım, sakın bana kızmayın," dedi. Dün sabah Proli'de konuşma, akşam Valençay'da toplantı, bugün Marşenes'te Sovagat ile öğle yemeği, sonunda kendimi şu arabaya darattım. Yorgunluktan bitkinim. Sesimi görüyorsunuz ama hiç önemi yok. Gene de konuşurum. Tam Bonjoyux'un kapısından girmek üzereyken durdu. Hay Allah, az kalsın kartları unutuyordum. Onlarsız ne yapardık? Arabacının ahıra çekmekte olduğu arabaya döndü. Oradaki kasadan, siyah tahtadan küçük bir çekmece çıkardı. Bunu koltuğunun altına alıp geri geldi. Sevinçten etekleri zil çalan Etienne onun gölgesinden yürüyordu. Son derece üzülen Resenör ise adama elini uzatmaya cesaret edemiyordu. Ama Beriki atılıp meyhanecin elini çoktan kapmış sıkıyordu bile. Mektuba da iki sözcükle şöyle bir değinip geçti. Ne gülünç bir fikirdi öyle. Toplantı neden yapılmasındı? Tam tersine elden geldiğince çok toplantı yapılmalıydı. Dul Desir kadın bir şeyler ikram etmek istedi ama Ploşart reddetti. Hiç gereği yoktu. İçmeden konuşurdu. Yalnız acelesi vardı. Akşam Jose'le uğrayıp Lajonex ile görüşmek istiyordu. Bunun üzerine hep birlikte salona girdiler. Biraz gecikmiş olan Maho ile Lavak da onların peşine takıldı. Ve içeride güvenlik içinde olabilmek amacıyla kapıyı kilitlediler. Bu da alaycılara fırsat verdi. Zachary oturduğu yerden Moket'e "Burada hep birlikte bir şeyler yumurtlayacağız galiba" diye bağırınca berikiler daha yüksek sesle gülüşmeye başladılar. Döşemesinden son eğlentinin sıcak ter kokularının yükseldiği havasız salonun sıralarında yüze yakın kömür işçisi bekliyordu. Son gelenler boş yerlere otururken kulaktan kulağa fısıltılar dolaştı. Başlar gelenlere doğru çevrildi. Herkes Lil ile B'ye bakıyordu. Adamın sırtındaki kara redingot şaşkınlık ve huzursuzluk yaratıyordu. Ama Etienne'in önerisiyle hiç vakit yitirmeden başkanlık kurulu seçildi. Genç adam bir takım adları söylüyor, işçiler de ellerini kaldırarak onaylıyorlardı. Plochard'ı başkan Etienne ile Maho'yu yardımcı üye seçtiler. Bir iskemle gürültüsü oldu, başkanlık kurulu yerini alıyordu. Bir ara masanın altında gözden yiten başkanı aradılar. Adam koltuğunun altından hiç ayırmadığı küçük kara çekmeceyi ortaya yerleştiriyordu. Doğrulup ortaya çıkınca dikkati çekmek için yumruğuyla hafifçe masaya vurdu. Sonra da kısık sesle konuşmaya başladı. "Yurttaşlarım." Küçük bir kapı açılınca sözünü yarım bırakmak zorunda kaldı. Dul desir kadın mutfaktan dolaşmış bir tepsi içinde 6 bardak bira getiriyordu. "Sakın rahatsız olmayın" diye mırıldandı. İnsan konuşurken gırtlağı kurur. Maho tepsiyi kadının elinden hemen aldı. Plochard da konuşmasını sürdürdü. Monsölü emekçilerin kendisini böyle sıcak bir ilgiyle karşılamasından çok duygulandığını belirtti. Yorgunluğundan ve sesinin kızıklığından söz ederek geciktiği için özür diledi. Sonra konuşmayı söz isteyen yurttaş Resenör'e bıraktı. Resenör gelmiş masa başında bira bardaklarının yanına dikilmişti bile. Arkası dönük bir iskemleyi kürsü gibi kullanıyordu. Çok heyecanlı görünüyordu. Bağıra bağıra konuşmaya başlamadan önce bir iki kez öksürdü. "Arkadaşlar." Adamın kömür işçileri üzerindeki etkisi kolaylıkla hiç yorulmadan saatlerce büyük bir iştenlik ve babacanlıkla konuşabilmesinden geliyordu. Hiçbir el kol hareketi yapmıyor, lök gibi olduğu yerde duruyor, hep gülümsüyor, çevresindekileri lafa boğuyor, şaşkına çeviriyor ve sonunda onlara "Evet evet çok doğru, yerden göğe kadar haklısın" dedirtiyordu. Oysa o gün daha ağzını açar açmaz sessiz bir direnişle karşı karşıya bulunduğunu sezmişti. Onun için sakınımla ilerliyordu. Yalnız direnişin sürdürülüşü üzerinde duruyor, Uluslararası İşçi Örgütü'ne geçmeden önce alkışlanmayı bekliyordu. Elbette insanlık onuru işletmenin isteklerine boyun eğmeyi engelliyordu. Ama içine düştükleri şu yoksulluğa bakın bir. Daha uzun zaman direnmeleri gerekirse kim bilir ne korkunç ne sıkıntılı günler bekliyordu kendilerini. Boyun eğme lehinde tek söz söylenmeden hepsinin cesaretini kırıyor, açlıktan ölen işçi mahallelerini gösteriyor, direnmeden yana olanların hangi kaynaklara dayanacaklarını soruyordu. Resenör'ün 3-4 yakın dostu sözlerini onaylamaya kalkışınca bu konuşma sinirli bir hoşnutsuzlukla karşılandı. Çoğunluğun o buz gibi döndürücü suskunluğu daha da arttı. Onları kandırmaktan iyice umudunu kesince öfkesi ağır bastı. Dışarıdan gelen kışkırtmalara kapılırlarsa başlarına gelecek sayısız felaketi sayıp dökmeye başladı. İşçilerin 1/3'ü ayağa fırlamıştı. Kendilerini karar verme yeteneğinden yoksun birer çocuk yerine koyarak hakaret ettiği için konuşmasına engel olmak istiyorlardı. Resenör ise birayı üst üste yudumlayarak gürültü patırtı arasında gene de konuşmasını sürdürüyor, avaz avaz bağırarak uyarıcılık görevini yapmaktan kendisini alıkoyacak baba yiğidin daha anasının karnından doğmadığını söylüyordu. Plochard da ayağa kalkmıştı. Önünde çıngırak bulunmadığından masayı yumrukluyor, kısık sesiyle "Yurttaşlarım, yurttaşlarım" diye yeniliyordu. Sonunda bir parça sessizlik sağlandı. Oylama yapılınca toplantıya katılanlar Resenör'ün konuşmasını durdurdular. Müdürle yapılan görüşmede kömür ocaklarını temsil etmiş olan işçiler, açlıktan canları çıkan, yeni fikirleri susamış arkadaşlarına öncülük ediyorlardı. Sonucu ta başından belli bir oylamaydı bu. Lavak yumruğunu Resenör'e uzatarak Direniş senin umurunda mı? Senin karnın tok, sırtın pek diye avaz avaz bağırdı. Etyen başkasının arkasından eğilmiş, bu iki yüzlü konuşmaya fena halde sinirlenip kıpkırmızı kesilen Maho'yu yatıştırmaya çalışıyordu. Yurttaşlarım, dedi Ploşart, İzin verirseniz ben konuşayım. O anda bütün sesler kesildi. Derin bir sessizlik oldu. Ploşart konuşmaya başladı. Sesi boğuktu. Güçlükle çıkıyordu. Ama o buna alışkındı. Hiç durmadan oradan oraya koşar, gırtlak yangısını da program gibi yanında taşırdı. Yavaş yavaş sesini yükseltiyor, o boğuk sesten dokunaklı etkiler elde ediyordu. Kollarını açıyor, tümcelerin ritmine uyarak omuzlarını sallıyor, vaaz veren bir papazın belagatına sahipti. Tek düze bir mırıltıyla konuşarak dinleyicileri etkiliyor, tümcelerin sonunda sesini ustaca alçaltıyordu. Bir süre sonra sözü Uluslararası İşçi Örgütü'nün büyüklüğüne, yararlarına getirdi. İlk kez kürsüye çıktığı yörelerde işlediği en gözde konu buydu. Ploşart, örgütün başladığı amacının işçinin özgürlüğe kavuşmasını sağlamak olduğunu anlattı. Örgütün o görkemli yapısını açıkladı. En aşağıda kasaba, daha yukarıda eyalet, daha yukarıda ulus, en tepede de insanlık. Kolları ağır ağır sallanıyor, örgütün katlarını birer birer sıralıyor, yarınki dünyanın uçsuz bucaksız katedralini yükseltiyordu. Sonra iç yönetime geçti. Tüzükler okudu, kurultaylardan söz etti, işin gittikçe artan önemini, genişleyen çalışma programını belirtti. Bu program ilkin ücret artışlarından yola çıkmıştı. Şimdi de ücretle çalışanların sorunlarını çözüme bağlamak için toplumsal düzen değişikliği ele alınmıştı. Ulusal topluluklar yoktu artık. Bütün dünya işçileri burjuva sınıfının çürümüşlüğünü temizleyip çalışmayanın hiçbir şey elde edemeyeceği özgür bir toplum yaratacak, ortak bir adalet gereksiniminin içinde toplayacaktı. Ploşart artık düpedüz böğürüyor, soluğu çınlayan, isli, basık tavandan sarkan renkli çiçekleri sallıyordu. Başlar büyük bir kaynaşmayla dalgalandı. Kimileri tamam tamam bu işte varız diye bağırıyordu. O konuşmasını sürdürüyordu. 3 yıla kalmadan tüm dünyayı ele geçireceklerdi. Şimdiden kazanılmış ulusları saydı. 4 bir yandan üyeler yağıyordu. Yeni doğan hiçbir din ortaya çıktığı an bu kadar çok mümini bir araya toplayamamıştı. İş başına geçtikten sonra işverenlere bir takım yasalar konacak, bu kez de onların gırtlağına basılacaktı. Evet evet, biraz da onlar insin ocaklara. Ploşart bir el hareketiyle hepsini susturdu. Şimdi grev konusunu ele alıyordu. İlki olarak grevden yana değildi. Çok ağır işleyen bir yoldu bu. Üstelik de işçilerin acılarını artmaktan başka hiçbir işe yaramıyordu. Ama şimdilik daha iyisi olmadığından grevler kaçınılmaz hale geldiklerinde grev kararı almak gerekiyordu. Çünkü grevin sermaye düzenini bozma gibi bir üstünlüğü vardı. İşte o zaman uluslararası örgütün işçiler için bulunmaz bir nimet olduğunu belirtiyor, örnekler veriyordu. Paris'te demir çelik işçilerinin grevinde örgütün yardım gönderdiğini haber alan işverenler korkuya kapılarak işçilerin bütün isteklerini hemen kabul etmişti. Örgüt Londra'da maden sahibinin çağırdığı Belçikalı kömür işçilerini yol paralarını kendi kasasından ödeyerek ülkelerine geri göndermiş, böylelikle de onları kömür ocaklarından kurtarmıştı. Örgüte üye olmak yeterliydi. İşletmeler tir tir titremeye başlıyordu. İşçiler kapitalist toplumun tutsağı olarak kalmaktansa birbirleri için ölümü göze almaya kararlı büyük emekçi ordusuna katılıyorlardı. Alkışlarla sözü kesildi. Ploşart, Mahon'un önüne sürdüğü bira bardağını eliyle iterek alnında biriken terleri mendiliyle sildi. Yeniden konuşmak isteyince alkışlar bir kez daha sözünü kesti. Ploşart çabucak Etyen'e dönerek, "Tamam," dedi, "sözlerden artık bıktılar. Çabuk, çabuk kartları dağıtalım." Yeniden masanın altına eğildi, sonra kara tahtadan küçük çekmeceyle belirdi. Gürültüyü bastıran bir sesle, "Yurttaşlarım," diye bağırdı. "İşte üyelik kartları. Temsilcileriniz yaklaşsın, kartları kendilerine vereyim, onlar da sizlere dağıtsınlar. Ayrıntıları daha sonra yoluna koyarız." Resenör ileri fırlayıp gene karşı çıktı. Beri yanda arkadaşlarıyla bir konuşma yapmak isteyen Etienne de çırpınıp duruyordu. Bir kargaşalıktır başladı. Lavak biriyle dövüşmek istermişçesine yumruklarını havaya kaldırmıştı. Maho ayakta dikilmiş, ne söylediği anlaşılamadan habire konuşuyordu. Durmadan artan bu korkunç gürültü arasında eski eğlentilerden kalma, odanın havasını zehirleyen vagon itici kızlarla madenci çıraklarının döşemeye sinmiş ter kokusuyla karışık bir toz bulutu yerden kalkıyordu. Ansızın küçük kapı açılıverdi. Dul desir kadının kocaman karnı, iri göğüsleri kapı boşluğunu doldurdu. Kadın gök gürültüsünü andıran sesiyle "Sussanıza Allah'ın cezaları, jandarmalar geldi" diye bağırdı. Gerçekten de biraz geç olmakla birlikte bir tutanak hazırlayıp toplantıyı dağıtmak üzere bölge komiseri gelmişti. Yanında da 4 jandarma vardı. Meyhaneci kadın tam 5 dakikadır burasının evi olduğunu, dostlarını çağırıp toplantı yapmaya haklı bulunduğunu söyleyerek onları kapıda oyalamıştı. Ama sonunda kadını itip içeri girmişler, o da yavrularına haber vermeye koşmuştu. "Bu yandan kaçın" diye sürdürdü. "Berbaş jandarmanın biri avluda nöbet tutuyor. Hiç önemi yok. Benim küçük odunluk arka sokağa açılır. Hadi sallanmayın, çabuk olun." Komiser ara kapıyı yumruklamaya başlamıştı bile. Açılmadığını görünce kanadı kıracağı tehdidini savurdu. Bir muhbir haber vermiş olmalıydı. Çünkü salonda çağrı mektubu bulunmayan pek çok maden işçisi vardı. Bu nedenle komiser toplantının yasalara aykırı olduğunu söylüyordu. Salondaki karışıklık daha da artmıştı. Böyle kaçıp gidemezlerdi ya, daha ne üyelik için ne de grevin sürdürülmesi için oylama yapmışlardı. Hepsi bir ağızdan konuşmakta ayak diriyordu. En sonunda başkanın aklına açık oylama yapmak geldi. Kollar havaya kalktı, temsilciler oraya hazır bulunmayan arkadaşlarının da örgüte katılmayı kabul ettiklerini bildirdiler. Böylece Monsül'ü 10 bin kömür işçisi Uluslararası İşçi Örgütü'ne giriverdi. Bu arada kaçış başlamıştı. Geri çekilişi korumak için dul desir kadın kocaman gövdesiyle gidip jandarmaların dipçikleriyle sarstığı kapıya yaslanmıştı. Madenciler sıraların üzerinden atlıyor, mutfak ve odunluktan geçip peş peşe sıvışıyorlardı. Ortadan ilk yok olanlardan biri Resenör'dü. Az önce savurduğu küfürleri unutan ve kendini toparlayabilmek için meyhaneciden bir bardak bira koparmayı düşünen Lavak da onu izledi. Etienne küçük çekmeceyi kapmış, en son çıkmayı bir onur sayan Maho ve Ploşart'la bekliyordu. Tam onlar sokağa çıkarken kapının kilidi kırıldı. Komiser kocaman göbeği ve iri göğüsleriyle hala yolu tıkayan dul kadınla burun buruna geldi. Kadın, "Evimin kapısını bacasını kırmak ne işinize yaradı sanki?" diye haykırdı. "Görüyorsunuz ya, kimsecikler yok." Komiser ağırkanlı bir adamdı. Hiç yoktan başına iş açmaktan hoşlanmazdı. Sadece onu hapse attırmak tehdidiyle yetindi. Arkadaşlarının böyle kaşla göz arasında ortadan yok oluşları karşısında hayranlıktan ağızları bir karış açık kalan ve jandarmalara metelik vermeyen Zakari ile Moket'in alaylı sırıtışları arasında adamlarını toparladı, tutanak düzenlemek üzere çekip gitti. Küçük çekmeceyi başına dert edinen Etienne de arka sokakta arkadaşlarını da peşine takıp dört nala koşmaya başladı. Birden aklına Pierron geldi. Onu bugün neden göremediklerini sordu. Maho da bir yandan koşarken bir yandan da adamın hasta olduğunu söyledi. Tatlı bir hastalığa, kendini lekeleme korkusuna yakalanmıştı. Ploşart'ı biraz daha alıkoymak istiyorlardı ama koşmasına ara vermeden bir an önce Josel'e gitmesini gerektiğini, Lajöks'ün kendisinden haber beklediğini bildirdi. Bunun üzerine ona iyi yolculuklar dilediler, hızlarını kesmeden doğruca Monsieur'e daldılar. Göğüsleri körük gibi inip kalkarken kesik kesik konuşuyorlardı. Etienne ile Maho bundan böyle zaferden emin, güvenle gülüyorlardı. Uluslararası İşçi Örgütü yardım gönderince işletme ayaklarına gelip işbaşı yapmaları için yalvaracaktı. Ama bu umut atılışında kaldırım taşlarının üzerinde gümbürdeyen kaba ayakkabıların bu dört nala koşuşunda daha başka bir şey de vardı. Karanlık ve korkunç bir şey. esintisiyle ülkenin dört bir yanındaki işçi mahallelerini coşturacak bir şiddet. Aradan 15 gün daha geçti. Ocak ayının ilk günleriydi. Buz gibi bir sis uçsuz bucaksız ovayı soğuktan uyuşturuyordu. Yokluk daha da artmıştı. İşçi mahalleleri gittikçe büyüyen kıtlık yüzünden her saat ölüme yaklaşıyordu. Uluslararası İşçi Örgütü'nün Londra'dan gönderdiği 4000 frank karınlarını ancak 3 gün doyurabilmişti. Sonradan zaten onun da arkası gelmemişti. Büyük umut da sönünce bütün cesaretler kırılmıştı. Emekçi kardeşleri bile yüz çevirdikten sonra şimdi artık kime güveneceklerdi? Kara kış ortasında dünyadan kopmuş, yapayalnız hissediyorlardı kendilerini. Salı günü Dosen Quarante mahallesinde bütün çareler kurumuş, tutunacak dal kalmamıştı. Etienne işçi temsilcileriyle birlikte dört bir yana koşuşmuştu. Komşu kentlerden hatta ta Paris'ten yeni yardım sandıkları açmışlardı. Yeni üyeler bulmuşlardı, yardım paraları topluyorlar, koşuşmalar, toplantılar düzenliyorlardı. Ama bütün çabalar bir işe yaramıyordu. İlk günler biraz heyecanlanmış olan kamuoyu, grevin heyecan uyandırıcı olaylarından yoksun, sakin sakin uzayıp gittiğini gördükçe ilgisini yitiriyordu. Toplanan 3-5 kuruş en yoksul aileleri ayakta tutmaya ancak yetiyordu. Ötekiler eski püskülerini rehine vererek ev eşyalarını teker teker satarak geçiniyorlardı. Şiltelerin yünlerini, mutfak eşyalarını, hatta mobilyalar, her şey yavaş yavaş eskicilere akıyordu. Bir ara kurtulduklarını sandılar. Margaret'ın işlerini öldürdüğü monsörlü küçük esnaf onun müşterilerini kapmak için veresiye alışverişi önermişlerdi. Bir hafta boyunca bakkal Verdok'la İki fırıncı, Karoble ve Smelten gerçekten de onlara dükkanlarını açık tuttular. Ama güçleri tükenince üçü de veresiyeyi kesti. Bu işe en çok icra memurları sevindi. Bu denemenin sonunda işçilerin sırtlarına uzun süre altından kalkamayacakları bir borç yükü binmişti. Artık ne veresiye alacak bir yer ne de satacak eski çanak çömlek kalmıştı. Bir köşeye çekilip uyuz köpekler gibi can vermekten başka çareleri yoktu.